Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le canlınızda karşınızdayım. Bu bölümde Note 3'ü konuşacağız. Daha sonrasında Nokia Lumia 1020 hakkında fikirlerimizi paylaşacağız. Biliyorsunuz Nokia Lumia 1020'nin bugün Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Biz de donanım haberi olarak oradaydık. Tabii ki TV programımızda, TV2'de yayınladığımız donanım haberi isimli TV programını da yine Nokia Lumia 1020'ye detaylı bir şekilde değindik arkadaşlar bu telefonla ne geleceği hakkında. Zaten görüyorsunuz hemen burada masamda şu anda Note 3 bulunmakta. İlk konumuz da Note 3 olacak. Çünkü Note 3 oldukça fazla zaman alacağı için hemen bu telefonla konuya başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz Note 3'ün birkaç tane önemli başlığı var. Bu telefon 3 GB bellekle gelen ilk telefon olma özelliği taşıyor. 5.7 inç ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. Ve aynı zamanda oldukça ince, zarif hatlara sahip bir telefon. Gerçekten hafifliğini falan da göz önüne aldığımızda bu boyutlarda bu donanıma sahip bir telefonun hani cepte taşınabilir olması hala oldukça önemli. Aynı zamanda bir kalemi var biliyorsunuz. Kalemiyle notlar alabiliyorsunuz. Ve iki tane versiyonu ile oldukça fazla tartışılıyor. Bir tanesi Exynos Octa işlemcili, bir tanesi Snapdragon 800 işlemcili. Ama ülkemizde ne yazık ki Exynos Octa işlemcili versiyonu satılıyor. Niye ne yazık ki diyorum? Çünkü Snapdragon 800 ile karşılaştırıldığında performans olarak biraz daha altta görünüyor. Benchmarklardaki bu benchmarklar konusuna yine ayrıntılı bir şekilde değineceğiz bugün yayınlanan haberler. Samsung'un benchmarklarda hile yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda tabii ki 4K video yeteneklerinden de mahrum kalıyorsunuz. Qualcomm'un hızlı şarj özelliği de yine Exynos Octa'lı versiyonda ne yazık ki bulunmuyor. Gerçi telefonun yavaş şarj olduğu da söylenemez. Tabii biliyorsunuz Galaxy Note 3 aynı zamanda USB 3.0 portuna sahip ilk Android cep telefonu olma özelliği de taşıyor. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Telefonun altında standart USB portunu da sağlayan, hatta şöyle kameraya geçersem daha net göreceksiniz. Standart USB port olarak da kullanabildiğiniz bir USB 3.0 port yer alıyor. Standart USB micro USB port derken neden kastediyorum? Elinizdeki micro USB kablosunu telefona buradan taktığınızda da hem data alışverişi hem de şarj için kullanabiliyorsunuz. Böylece geri kalan hani cihazlarla uyumluluk sağlanmış. Geri kalan cihazlar ne derseniz biliyorsunuz eski telefonunuzun şarj cihazını ya da ofisinizde telefonu şarj etmek için kullandığınız micro USB kabloyu da bu porta takıp kullanabileceksiniz. Ben ilk USB 3.0 portunu gördüğümde açıkçası şok olmuştum. Ya dedim geri uyumluluk yok, sadece bunun özel kablosunu mu kullanacağız? Kutu içinden çünkü USB 3.0 kablosu çıkıyor. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir sıkıntı yaşamadan da USB micro USB port üstünden de rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. USB 2.0 ile de uyumlu çalışıyor. Şimdi cihazın özelliklerine kısaca değindim. Ne dedik? Elimizdeki cihaz Exynos Octa işlemcili dedik. 5420'yi kullanıyor. Mali-T 621 GPU kullanmakta. Bu da güçlü bir GPU. 3 GB belleği var. Full HD 5.7 inç ekranı bulunmakta. Şimdi isterseniz fiziksel özelliklerine bakalım cihazın. Ondan sonrasında da yavaş yavaş nedir, ne değildir, nasıl çalışıyor, menü performansı nasıl, ben kullanırken ne tip zorluklar yaşadım, büyük bir cihaz ama kullanması kolay mı, taşınabiliyor mu, bu konularda sizlere yorumlarımı aktarayım. Arkadaşlar şimdi kendimi şöyle kenara çekiyorum. Cihaz 5.7 inçlik devasa bir ekrana sahip ve bu ekranı ince çerçevelerle ve ince bir kasayla birleştirerek Samsung olabildiğince taşınır diye bir telefonu kullanımımıza sunmuş. Genel olarak ön yüzüne baktığımızda yine mekanik home tuşunun burada yer aldığını görüyoruz, oldukça önemli. Burada bir back tuşu var. Kapasitif tuşlar gizlenmiş durumda. Hatta Internet Explorer'dan şöyle göstereyim. Hop, yanlış yaptım. Neyse. Evet, gördüğünüz gibi yandı tuşlar. Burada bir back tuşumuz var. Burada da bir tane menü tuşumuz var. Menü tuşu konumlandırılması benim için çok önemli. Çünkü Android cihazlarda menüyü oldukça fazla kullanıyoruz. Ve biliyorsunuz Android cihaz dediğimizde artık 4 inçin, 4.3 inçin üstünde boyutta ekranlara sahip olduklarını görüyoruz. Eğer menü tuşunuz yoksa menü tuşu şurada sanal olarak görüntüleniyor ve genelde kullanması oldukça zor oluyor arkadaşlar. Bu yüzden bence telefonlarda menü tuşunun bulunması oldukça büyük bir artı. Samsung'u da bundan vazgeçmeyip kullandığı için tebrik ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki mekanik bir tuşa sahip olduğu için de yine tebrik etmek lazım. Çünkü home tuşunun mekanik olması çok büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi kilit ekranına geçelim. Pardon, fiziksel özelliklere devam edelim. Ön tarafta gördüğünüz gibi bir ön kameramız var. Burada ışık ve yakınlık sensörleri konumlandırılmış durumda. IZ'yi görüyoruz yine şık bir şekilde. Altında Samsung logosu konumlandırılmış. Telefonun arkasını çevirdiğimizde burada 13 megapiksellik kameramızı görüyoruz. Galaxy S4'tekinden birazcık daha gelişmiş özelliklere sahip. Özellikle yazılımsal tarafta biraz daha iyi netlikte fotoğraflar sunabiliyor. Altında büyükçe bir LED flaşımız var. telefonun deri olacağı zannediliyordu. Ama çok enteresan bir şekilde Samsung, şöyle kapatalım da arka tarafta tuşlara basmayalım, deri görünümlü bir plastik kullandı. Mesela şurada dikişler varmış gibi gözüküyor falan ama aslında bu bildiğimiz plastik bir arka kapak. Bu dikişler falan da yalan, tamamen kalıpta. Sanki öyle durusunlar gibi, öyle görünmesi için tasarlanmış. Burada gördüğünüz gibi kalemimizi görüyoruz. Çıkarttığınız anda aktif oluyor. Kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kalemle ilgili zaten özelliklere değineceğiz net bir şekilde. Çeyan tarafı çevirdiğinde ses butonlarını görüyorsunuz. Konumlandırılması oldukça iyi. Telefon büyük olduğu için güç butonu yan tarafa konumlandırılmış ve kullanması çok kolay olmuş. Samsung bunu zaten Galaxy S3'ten bu yana kullanmakta ve kullanımı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Samsung'un en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de yine bu güç butonu arkadaşlar. Bu arada ön tarafta durum bildirim dediğini de görüyorsunuz. Telefonun üst tarafına geçtiğimizde 3.5 mm'lik ses çakanı görüyoruz. Bir mikrofonumuz var. Burada gördüğünüz şey ise bir IRDA çıkış portu, kızılötesi çıkış portu. Kızılötesi çıkış portu sayesinde televizyonunuzu, daha doğrusu uzaktan kumandayla kontrol edilen her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Bunun için de cihazın içine yine bir program yerleştirilmiş durumda. O programı da birazdan göreceğiz hep beraber. Arka kapak açılabiliyor. Arka kapağın açılabilmesi bence yine Samsung'un kullanıcılara sağladığı kolaylıklardan bir tanesi. İçerisinde 3200 mAh'lik bir batarya var. Bana sorarsanız böyle bir cihaz için oldukça az ve pil süresi de hiç tatmin edici değil. Bunlara uzun uzun değineceğim zaten inceleme süresince. Micro SD kart takabiliyoruz. Ben 64 GB'lık bir Samsung Micro SD kart taktım. 32 GB'da cihazın içerisinde kendi depolama alanı vardı. 86 GB bir depolama alanı elde ettim ki mobil bir cihazı bilgisayar olarak kullanmak istiyorsanız bence ekstra depolama alanı mutlaka ama mutlaka olmalı. Artık 32 GB bile oldukça az kalıyor. 64 GB'lık genişleme alanı desteği sayesinde Galaxy S4 Note 3 kullanıcısına çok büyük kolaylıklar sağlıyor arkadaşlar. Kapak gördüğünüz gibi plastik, deri meri hiçbir kısmı yok. Ama şunu söylemeliyim ki Galaxy S4 ile karşılaştırıldığında hem çok daha şık duruyor arka kapak. Plastik olmamış, yani sonuçta aynı plastikler. Aynı kalitede bir arka kapaktan bahsediyoruz. Ama Samsung bu işi iyi kıvırmış. Bana sorarsanız şu ana kadar gördüğüm en kaliteli görünen ve en iyi işçiliklerden bir tanesi bu plastik arka kapağı, ben çok sevdim açıkçası. Yani kalite bakımından herhangi bir eleştirilecek kısmı yer almıyor. Evet, cihazı çalıştıralım, kilit ekranına bakalım. Biliyorsunuz Galaxy S4'te de bunu görmüştük. Artık uzaktan parmak dokunuşlarımıza cihazın hassas olduğunu görüyoruz. Şu an aslında hiç parmağımla ekrana dokunmuyorum ama bir tepki verdiğini görüyorsunuz. Uzaktan bazı bilgiler almak için parmağınızı yakınlaştırmanız cihaza yetiyor. Kilidi açmak için de şu şekilde sürüklemem yeterli oluyor ve kilit ekranından ana menüye düşüyoruz arkadaşlar. Ana menüye düştüğümüzde tabii ki birçok ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekranları dilediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün hale getirilmiş. Helikopter moduna geçip hızlı bir şekilde geçmek, ek pencereler eklemek ya da ana pencerenin hangisi olacağını burada karar vermek hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Galaxy S4'ü kullanıyorsanız zaten TouchWiz arayüzüne alışıksınızdır diyorum. Bu arayüz gün geçtikçe gelişiyor ve en son halinin de oldukça pratik bir kullanıma, oldukça pratik bir arayüze sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oldukça hızlı çalışıyor. Ayrıca benim sevdiğim özellikler, mesela duvar kağıdını değiştirmek için hiçbir ek menüye gitmenize gerek yok. Bu bazı telefonlarda, özellikle HTC'de çok yaşadığım bir durum. Duvar kağıdını değiştirmek için kişiselleştirme menüsüne falan gidiyorsunuz. Halbuki buradan duvar kağıdını hızlı bir şekilde değiştirebilmeniz de mümkün hale getirilmiş. Birçok Android telefonda var. Ben olmayanlara atıfta bulunuyorum buradan. Uygulamalar ve widgetler kısmına geldiğinizde araçlar ekleyebiliyorsunuz. Klasörleme konusunda sadece bu arayüz çok saçma. Mesela neden klasör ekleme menüsü konumlandırılmış? Size şöyle söyleyeyim. Bakın, çıkayım şurada Gmail'dan bir saniye. Tutuyorum. Normalde klasör oluşturmak için bir başka ikonun üstüne sürüklemem yeterli olması lazım. Ama yok, klasörü bu şekilde oluşturamıyorum o menüde. Ta yukarıda klasör oluştura sürükleyip klasör oluşturmam gerekiyor. Bana açıkçası hala daha çok ilkel geliyor bu yöntem. En azından ikonun üstüne sürükleyip klasör oluşturabilmem lazım. Hani birçok firma bunu yaptı. Neden bu arayüze hala daha bu eklenmedi? Onu tam olarak anlayabilmiş değilim. Genel olarak menüsüne geçtiğimizde ise görebileceğiniz gibi burada da kurduğumuz programları net bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada kameradan dolayı sanki birazcık böyle lag yapıyormuş, arka planda gölge bırakıyormuş gibi gelebilir geçişler. Böyle bir şey yok. Çok hızlı bir geçiş sağlıyor. Şu an canlı yayının etkisi, bulunduğum ortamın ışıklandırma dengesinden dolayı kamera birazcık geç tepki veriyor hareketlerimize ve görüntüye. Bu aklınızı bulandırmasın. Geçişleri net bir şekilde söyleyebilirim. Oldukça seri çalışıyor. Hiçbir şekilde takılma veya donma yaşamıyorsunuz. Zaten aslında donmalar, takılmalar, hani menünün geçişinin hızlı olduğunu söyledim. Çok rahat bir şekilde görülebilir kamera böyle çalışsa dahi. Görebileceğiniz gibi hızlı bir şekilde her şeye tepki veriyor. Tabii 3 GB belleğe sahip olmasının da artısı burada oldukça fazla. Arka planda çalışan uygulamalarda yine hızlı bir şekilde basarak buradan geçiş yapmanız mümkün hale getirilmiş. Şimdi telefonun büyük olduğunu söyledik. Tek elle kullanıma oldukça elverişsiz bir telefon. Fakat Samsung bunu düşünerek bazı kolaylıklar sağlamış. Mesela telefon etme menüsünü tek el moduna aldığınızda gördüğünüz gibi sağ tarafa yanaştırıyor ve siz tek elle baş parmağınızla bütün menüye buradan erişebiliyorsunuz. Hepsine olmasa da yine de tuşlara erişebiliyor olmak büyük avantaj sağlıyor. Özellikle araç içinde bu telefonu kullanmak istediğinizde kimi zaman çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Şimdi telefon menüsünden başladık incelemeye. Benim telefon rehberinde yaşadığım bir sıkıntı var. Daha öncesinde aslında çok fazla Samsung cihaz yaşamadım ama şimdi Samsung cihaz kullanan arkadaşlarıma da bunu sormak istiyorum. Mesela ben aşkım isminde bir kayıt oluşturdum ve bu kayda ulaşmak istiyorum diyelim. Ne yapmam lazım T9 sözlükte? A'ya basıyorum. Sonuçta Ş, S'nin altındadır, buna basıyorum. K'ye basıyorum ama bir türlü aşkım listelenmiyor. Burada 3 tane numara listelenmiş bununla ilgili. Gördüğünüz gibi aşkım burada kesinlikle yok. Aslı var, Asli var, Kaan Arlı var. Çünkü I'yi sonuçta giremediğim için olmadı. Ama aslında rehbere girip baktığımda şuradan iplere tıklayayım. Ve burada bir arama yaptığımda şimdi göreceksiniz çıkacak. Şurada klavyeyi durdurup gireyim. Gördüğünüz gibi aşkım isminde bir tane kaydım var. Ama hiçbir şekilde burada Ş harfi yer aldığı için T9 sözlükte bunu görüntüleyemiyorum. Eğer hani bu tip bir çözüm varsa, hani bu Türkçe karakterleri anlamasını sağlayan bir çözüm varsa, açıkçası burada söylerseniz hem de izleyenlerle paylaşırız. Yoksa bu haliyle şunu net bir şekilde söylemeliyim ki çok düşünülmemiş, Türkiye'de atlanmaması gereken bir özellik atlanmış durumda. Özellikle benim gibi Türkçe karakterlere önem verip kayıt altına alan kişilerde T9 sözlükten kayıtlara ulaşmak oldukça zor hale getirilmiş. Bunun için arama kaydı veya favorilerde oluşturduğunuz kişilere ulaşmanız gerekiyor ki hani gerçekten büyük eziyet arkadaşlar. Bilmiyorum, hani Samsung kullananlar çok uzun zamandır vardır. Bu konuda eğer bir çözüm varsa bana bildirebilirler. Telefon menüsünde benim yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi oydu. Bunun haricinde biliyorsunuz bir mesaj geldiğinde ya da telefon geldiğinde telefonu kulağınıza götürmeniz cevaplamanız için yeterli oluyor. Bu tip özelliklerle desteklenmiş. Aynı zamanda sizi arayanlar varsa bunları bloklamanız da olası hale getirilmiş bir menüden bahsediyoruz. Burada dilerseniz, tabii ki burada favoriler arkadaşlarınızı bloklayacağınız düşünülmediği için yok ama basılı tuttuğunuzda arama kaydından kişilere çok rahat bir şekilde engellenenler listesini alabiliyorsunuz kişileri ve artık size hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. Şimdi browser'ı deneyelim. Browser'la biraz internet sitelerinde gezelim. Bu arada cihazla beraber birçok program geliyor. Evernote da bunlardan bir tanesi. Ona da ayrıntılı bir şekilde değineceğim arkadaşlar. Şöyle donanımhaber.com'a girelim. Browser'ın hızına da biraz bakalım. Evimde 20 megabit bir internet var ve Wi-Fi oldukça yakınımda olduğu için zaten sayfanın yüklenme hızında bandwidth olarak herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Sayfalar oldukça hızlı yükleniyor. Zaten cihazın kendi standart tarayıcısı mükemmel bir performans göstermekte. Açıkçası ben bu tarayıcı oldukça fazla sevdim ve kullanmaktan da çok keyif alıyorum. Mesela yeni pencerede aç diyelim ve pencereler arasında da gezmeye devam edelim o sırada. Gördüğünüz gibi pencereler yine olabildiğince hoş bir şekilde görüntüleniyor. Geçiyorum. Sayfaya geçiyorum ve sayfa aslında yüklenmeye devam etmiş. Mobil sayfa açılmış. Bu sayfada kal ya da bu sayfayı bırak tarzında gezinti konusunda kendinizle kararlar verebiliyorsunuz. Ve görebileceğiniz gibi çok hızlı bir tarayıcıya sahibiz. Tarayıcısı mükemmel. Zaten Samsung cihazlarda tarayıcıda herhangi bir sıkıntı yaşamamıştım bugüne kadar. Note 3'te de bu konuda bir sıkıntı yaşamadım. Buraya kadarki bölümden eğer sorularınız varsa şimdi sorularınızı okuyayım. Genel olarak biraz cevaplayayım. Sonra da incelemeye yavaş yavaş devam edelim. Dediğim gibi zaten Donanım Haber'de bu cihazın oldukça ayrıntılı bir incelemesini yer vereceğimiz için ben şimdi ön gösterim ve yorumlarla yaşadığım sıkıntıları, çözdüğüm sorunları anlatacağım sizlere. Şimdi 7 nol tuşa basılı tuttuğunuzda çıkmıyorum şey harfi demiş bir arkadaşımız. T9 sözlükte arama yapacağınız zaman ne yazık ki basılı tutmanız herhangi bir Türkçe karakterin çıkmasına veya Türkçe karakterli yazdığınız notların görüntülenmesine yetmiyor arkadaşlar. Burada sorun yaşıyorsunuz. Abi biz çıkalım sen aşkınla konuş demiş bir arkadaşımız. Örnek olarak kaydettim, numaralar tabii ki sahte. Hemen aşağı inelim. Arkadaşlar 10 GB sistem olabilir vesaire demiş. Üst üste koyarken ikonlar kaçıyor, bazen sinir bozuyor. Bence böyle daha iyi demiş bir arkadaşımız. Aslında hani ana menüdeki ikon yerleşiminden bahsediyor. Ben bugüne kadar hiç öyle sıkıntı yaşamadım. Bence ikonları üst üste getirdiğinizde klasör yapma seçeneği olmalı. 96 GB yapmadım o demiş bir arkadaşımız. Hayır yapmadı. Çünkü aslında 64 GB'lık SD kartın bile 64 GB'ını full kullanamıyorsunuz. Belli kayıplar söz konusu biliyorsunuz depolama alanlarından. Bu yüzden toplam bellek miktarı 86 GB'a falan denk geliyor arkadaşlar. Orada birazcık kaybınız oluyor. Yani toplamada bir sıkıntı yok. Mustafa Widget'ın ismi ne demiş? Şu başta kullandığım saat widget'ından bahsediyorsanız eğer, saat widget'ın ismi HD Widget, biliyorsunuz ücretli bir uygulama. Ve ben HTC'nin saatini çok sevdiğim için Sense'de kullandığı her geçtiğim telefonda bu tip bir saat arıyorum. O yüzden de HD Widget'e zamanında para vermiştim. Böylece hangi telefonu kullanırsam kullanayım o beğendiğim arayüzü aslında yakalayabiliyorum. LG G2'den bahsedecek misiniz demiş bir arkadaşımız, onun hakkında da sonlara doğru konuşacağız. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Forumdan da bazı yazdıklarınızı okuyacağım. Hop yine yanlış tuşa, yanlış yerde bastım. Forumdan da yazdıklarınızı okuyacağım. Böylece forumdaki arkadaşlara da haksızlık yapmayalım. Abi demiş yayın her zamanki gibi 1 saat mi olacak demiş. 1 saat yapmaya çalışacağım. Çünkü sonuç olarak bunu evden yapıyorum. Ve akşam vakti de oldukça yorgun oluyorum. 1 saati geçirdiğim zaman büyük ihtimalle ertesi gün sesim çok kısılmış oluyor. Diyeceksiniz ki hiç mi geçirmedin? Geçen 1 saat 20 dakikalık bir program yaptım. Ertesi gün gerçekten de ses kısıklığı peşimi bırakmadı. Mesut Bey sizce Note 10.1 2014 Edition'daki özellikler Note 11'e gelir mi demiş. Şimdi burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Samsung güncelleme konusunda oldukça önde giden firmalardan bir tanesi. Ve yeni cihazlardaki yazılımsal özelliklerin hepsini neredeyse bir sene önceki cihazlarına da net bir şekilde getiriyor. Ben yeni yazılımsal özelliklerin hepsinin Note 3'te de gördüğünüz özelliklerin eski cihazlarda geleceğini düşünüyorum. Zaten Note 2'de büyük ihtimalle burada görünen bütün o güzel özellikleri kullanacaksınız. Mesut abi demiş, OneMini'nin siyah modeli hangi tarihte çıkacak ve test ettiysen eğer hızını değerlendirebilir misin demiş. Aslında OneMini de var elimde. Eğer program yetişirse orada açar size birebir hızını gösteririm. OneMini'nin hızı beni çok tatmin etmedi. Net bir şekilde söyleyeyim. Mesut abi ne güzel ortam kurmuşsunuz. Profesyonel stüdyo gibi demiş arkadaşımız. Teşekkürler. Mesut abi Note 2'yi satıp Note 3 almak mantıklı mı? Şimdi burada şunu net bir şekilde konuşmak lazım. Note 2 ile Note 3 arasında aslında bana sorarsanız çok da büyük farklar yok. Note 2 zaten hızlı bir cihazdı. Yine kalemi olabildiğince iyi çalışıyordu ve büyük bir ekrana sahip. Hani pil süresi olarak baktığınızda da şunu söyleyeyim. Ben Note 3'te pil süresi konusunda biraz hayal kırıklığına uğradım. Note 2 kullanıcılarıyla konuştuğumda onlar da zaten aynı pil sürelerine sahipmiş. Koskocaman ekranlı cihaz yapmışlar. Devasa tabak gibi bir cihazı elinize taşıyorsunuz. 3200 mAh gerçekten çok az kalıyor. Hani en iyi şartlarda 4 saat ekran açık, 1 saatte telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Telefon ömrünü tamamlıyor. Bir günde 11 saat kullanım süresi, 11,5 saat kullanım süresi sunuyor ki böyle mega büyüklükte bir cihaz taşırken kullanıcı genelde çok daha fazlasını bekliyor. Yani ben ne yalan söyleyeyim, webde gezerken 5-6 saatin üstünde bana bir ekran süresi sunsun ve o günü tamamlaması yetmezmiş gibi ertesi günde en azından bir %40-%30 pille yoluma devam edebileyim istiyordum. Huawei Ascend Mate kullanırken 4000 mAh bataryası sayesinde gerçekten cihazı 2 günde bir şarj ediyordum ve olabildiğince yoğun kullanıyordum. Tamam daha düşük hızda bir işlemciye sahip, daha ağır bir telefon ama büyük bir telefon taşıyorum zaten ve büyük telefonun da bana ekstra piliyle hizmet ediyor olması lazım ki o büyük ekranın keyfini tamamen çıkartayım diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız demiş ki maçtan önce bitirir misin abi? Bu tekrarı var bunun. Maçı izleyebilirsiniz. Açıkçası benim şu an çok da fazla umurumda değil maç yayını. Yayın donuyor maalesef diyen arkadaşlar önerim tekrar başlasınlar. Çünkü yayın kalitesi zaten olabildiğince düşük kalitede yapıyorum. Büyük ihtimalle yayın donması sizin internet bağlantınızla alakalıdır. Türkiye 4K 4K video çekiyor mu demiş arkadaşımız. Ne yazık ki Exynos işlemcili versiyonlarda 4K video görüntüsü yok. Abi suratına dönüp suratta nasıl durduğunu gösterebilir misin demiş bir arkadaşımız. Aslında şarjı sökeyim buradan. Şarj etmeye daha gerek yok. Program boyunca bize yeter. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi suratınızı tutarken böyle bir görüntü var. Açıkçası hani benim eşim estetik konusunda önemser bu tip cihazları. O suratında çok kötü durmadığını söyledi. Hatta telefonu çok şık, böyle bir iş telefonu gibi durduğunu söyledi. Ben de açıkçası o arkasındaki deri görünümün bu şeyi kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Hani elinize aldığınızda falan tutarken cihaz gerçekten premium duruyor. Bu konuda Samsung'u tebrik etmek lazım. Aynı malzemeyi kullanarak sadece kalıbı değiştirip ancak bu kadar başarılı bir iş çıkartılabilirdi diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bu burada durmaya devam etsin. Abi saat widget'ı HTC'den kopyalanmış gibi değil mi sence demiş. Burada şunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada gördüğünüz saat widget'ı Samsung'un kendi orijinal widget'ı değildir arkadaşlar. Yani aracı değildir. Bu Google Market'te ücretli olarak satılan HD Widget ismindeki bir aracın kendi saatidir. Ben sevdiğim için kullanıyorum. Sakın Samsung'u kopyalamış gibi düşünmeyin. Samsung'un bambaşka bir saati var. Hatta burada onu da göstereyim sizlere. Şöyle tam ekrana geçeyim ki sizler net bir şekilde görün burada. Uygulamalara geçelim. Hop, yanlış yaptık. Şuradan uygulamalar, widgetler diyelim. Widgetler kısmında saatimizi bulayım sizlere. Buralarda bir yerdedir diye düşünüyorum. Bakın HD widgets'ın saatleri bunlar. Burada Samsung'un bir tane alarmlı saati var. Net bir şekilde kullanabildiğiniz. Buralarda bir yerdedir diye düşünüyorum. Evet, Samsung'un saati de burada. Şimdi Samsung'un saati yani tamam güzel ama çok devasa ve bana gereksiz yer kaplıyormuş gibi geliyor. Transparan özelliği diyor. Kutu gibi bir görüntüsü var. Bir de şu saate bakın ne kadar şık duruyor bilmiyorum. Tabii ki seçim sizin. Bu arada saati özelleştirebiliyorsunuz. Bunun arka planının görünmezliğini falan her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Bunun için HD Widgets'ın saatini oldukça fazla seviyorum ve kullanıyorum ben. Deri görünümlü plastik demiş bir arkadaşımız, gülmüş ama gerçekten elinize aldığınızda ve kullanmaya başladığınızda o güzel görünümü size büyük katkı sağlıyor. PlayStation 4 ile ilgili sorular var ama ve Sportshot'a almak mı bekleyip Türkiye çıkışı. Ya şimdi arkadaş şeyi sormuş, PlayStation 4'ü nereden nasıl alayım diye sormuş. Bu tamamen size kalmış bir şey. Fiyatı iyi değerlendireceksiniz. Biliyorsunuz fiyat açıklanmıştı zaten. Bu konuda size ne kaldıysa onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani fiyatı siz değerlendireceksiniz. Türkiye'den garantili mi alayım, spottan mı alayım? Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Abi konuyla alakası yok ama Kaan abinin adını görünce aklıma geldi. Kaan abi nerede? Askerde arkadaşlar. Abi Note 3'ün launcher'ı Advanced Launcher'a benziyor demiş. Bence çok fazla benzemiyor. Snapdragon 800 versiyonu karşılaştırılabilir misiniz demiş. Zaten biliyorsunuz uzun uzun değindik. Snapdragon 800 versiyon bariz bir şekilde daha iyi. Evet, şimdi yavaş yavaş forumdaki soruları okuduk. Chat ekranında gelen soruları okuduk. Cihazın incelemesine geri dönelim. Browser'ından bahsetmiştik. Biraz da klavyesinden bahsedeyim sizlere. Hemen Gmail'i açalım. Buradan bir tane e-posta oluşturalım ve klavyeyi kullanalım. Bu Swipe arkadaşlar. Swipe'i yüklemiştim. Samsung'un klavyesi de görülebileceği gibi bu. Samsung'un klavyesinde kelime tahmin mekanizması yine oldukça iyi çalışıyor. Tuş aralıkları geniş tutulmuş. Ama burada sıkıntı bence Türkçe karakterlere yer verilmemesi. Çünkü bazı Türkçe kelimeleri yazarken eğer tahmin mekanizması iyi çalışmazsa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama şunu da söylemem lazım ki çok net bir şekilde hızlı yazabiliyorsunuz. Ben şimdi telefon kenara duruyor. Böyle birazcık eğrelti bir şekilde telefona ulaşıyorum. Bu yüzden yazarken sıkıntılar yaşayabilirim ama kendi orijinal klavyesini kullanırken de çok sıkıntı yaşamadığımı söyleyeyim. Şimdi birkaç tane yazı yazayım buraya. Mesela düzeltmeyi artık o kadar yanlış yazdım ki düzeltemedi. Açıkçası klavye konusunda Samsung'un kendi klavyesi herhangi bir ekstra klavye ihtiyaç bırakmayacak kalitede oldukça iyi bir düzeltme sunuyor. Sadece dediğim gibi Türkçe karakterlere yer verilseydi belki biraz daha iyi olurdu. Klavye seçenekleri olarak paralı klavyelerde neler var? Swipe'ı satın alabilirsiniz. Swipe'da daha kompakt bir görünüme sahip. Daha küçük bir görünüme sahip. Swipe'ın da cloud özelliği var. Böylece eşlenik cihazlarınızla aynı kelime tahminlerini, aynı alışkanlıkları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda biliyorsunuz SwiftKey de bir seçenek. Fakat bunlar paralı klavyeler. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Samsung'un klavyesi zaten görünüş olarak SwiftKey'i de andırıyor. Bence değiştirmenize gerek olmayan hızlı klavyelerden bir tanesi. Zaten çok Türkçe karakterlere hassasım diyorsanız, tahmin dosyada da size yetersiz gelirse ne yapabiliyorsunuz? Basılı tutuyorsunuz. Zaten size bir sürü harf alternatifi sunuyor. Bunlardan bir tanesini rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. klavyesinin benden net bir şekilde geçer not aldığını söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi saçma sapan abuk sabuk tuşlara bastım. Ama cihaz yine de ne yazmak istediğimizi net bir şekilde anlayabildi. Evet, şimdi home tuşumuza basalım. Ve o yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi gözlerinizin önünde cereyan etsin. Evet, not 3'te arkadaşlar en çok yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi kilitlenme ve donmalar oldu. Yine aynı stabilite sıkıntıları düzelteyim. Not 3'te de yaşanıyor. Biz S4'te bunu çok yaşamıştık. S4 bazı güncellemelerle toparlar gibi oldu ama şu an Note 3'te de devam ettiğini görüyoruz. Belki Samsung'un, hani biliyorsunuz, şurada göstereyim onu da, bazı önden gitme hani hadisesi bu sıkıntıya neden olmuş olabilir. Bu Android 4.3 gelen bir cihaz. Belki de 4.3'e geçmek, bu kadar acele etmek çok da mantıklı bir karar değil. Neden derseniz, ben cihazın kilitlenip pilini çıkartmak zorunda kaldığım anları biliyorum. Bu 1,5 günlük kullanım süresince ve tek yaptığım şey menüde gezinmekti. Cihaz bazen kilitleniyor, bazen cevap vermez hale geliyor, bazen de programlar çöküyor. 3 GB'lık belleği, belki de cihazın tam olarak şu an yönetemediğini söyleyebiliriz. Bir güncelleme lazım. Bu cihazın stabilite sorunlarının azaltılması lazım. Ha, günlük kullanımda çok yaşıyor musunuz? Yaşamıyorsunuz ama yaşadığınız anda da gerçekten çok can sıkıcı bir durum haline alıyor. Çünkü Windows Phone'dan bu yana açıkçası bu tip stabilite sıkıntılarını çok fazla görmüyorduk. Windows Phone derken de aslında bu yeni Windows Phone'dan değil de Windows Mobile'dan bahsediyorum. Windows Mobile demek daha doğru olacak. Evet, şimdi cihazda gelen programlardan biraz bahsedeyim sizlere. Multimedya özelliklerine falan değineceğim zaten. Ama şunu söyleyeyim, Samsung'un Galaxy Plus ismini verdiği bir grupta toplanmış yazılımlara sahibiz. Bunlardan Sketchbook for Galaxy'yi görüyorsunuz. Kalemle bunu kullanacağım ve nasıl kullanıldığını göstereceğim ama Flipboard, Dropbox ve Evernote'un burada özellikleri var. Evernote, Samsung'da gittiği iş birliği nedeniyle Evernote'u kullanmaya başladığınızda size 1 yıllık premium üyelik veriyor ve 1 yıllık premium üyelik sayesinde dosyalarınızı kopyalayabileceğiniz 1 GB'lık depolamanına sahip oluyorsunuz. Bir sürü de paylaşım ve bulut özelliği de yine hizmetinize sunuluyor. Flipboard'da Samsung'da gittiği iş birliği nedeniyle şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Pardon, yanlış asistanı çalıştırdım. Home tuşuna bir kez bastığınızda aynı HTC'deki Blinkfeed gibi bir menü geliyor ve Flipboard'daki üyeliğinizde üye olduğunuz haberlerle ilgili haberleri direkt olarak ekranınızdan takip edebiliyorsunuz. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. En azından ekranda yer kaplamıyor. Ekstra bir pencere değil. Sadece bastığınızda direkt olarak haberleri okuyabildiğiniz bir panelle karşılaşıyorsunuz. Samsung'un yazılım firmalarıyla anlaşıp bu tip seçenekler sunması oldukça iyi. Dropbox'ta da ek depolama alanı yine 2 yıl boyunca kullanımınıza sunuluyor. Şimdi Sketchbook'u çalıştıralım. Bunun öncesinde de kalemi size göstereyim. Şimdi kalemi çıkarttım. Şimdi gördüğünüz gibi burada temassız komutlar ve çeşitli menüler gördük. Kalemi dokundurmuyorum. Sadece ekranın üstünde hafiften yaklaştırıyorum ve o seçenek seçilmiş hale geliyor. Kalemle o an kalemi karalama defterini açıp buradan bazı noktaları karalama defterine taşımanız şu şekilde ve bunlarla ilgili notlar almanız olası hale getirilmiş. Kalemi çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve gerçekten çok esnek çalışıyor. Yani resim yeteneklerinizi net bir şekilde burada hayata döndürebilirsiniz ve ben yolda, belde, toplu taşıma araçlarında giderken canım sıkıldığında kendimi kalemi kullanırken buldum ve dediğim gibi sadece cihaza 1,5 gündür sahibim. Ama bu 1,5 günlük süreçte telefonla daha çok kalemle oyunlar oynadım. Açıkçası benim oldukça hoşuma gitti. Yani kaleme dönüşü Samsung oldukça iyi başarmış durumda. Çünkü böylesi büyük ekranlı bir cihazda kalemle net bir şekilde kullanılabiliyor. Hatta kalemle ilgili size birkaç tane özellik göstereyim çok beğenimi kazanan. Yani kalemin gerçekten işe yaradığını gösteren. Kalemin üstünde bir tane buton var. Bu butona basıyorum ve menüler karşıma geliyor. Şimdi buradan hızlı bir şekilde not alacağım. Not menüsünü açayım. İş notu. Ve buradan not almaya başlayayım. Karşımdaki kişi dedi ki benim telefon numaram, ismi Cenk olsun. Ve telefon numarası da böyle saçma sapan bir numara olsun. Ben bu numarayı yapmak istiyorum mesela. Diyelim ki bir şekilde aramak istiyorum. Gördüğünüz gibi buradan alanı seç tuşuna bastım ve bu alan seçildi. Şimdi Alttan ne çıktı? Telefon et, rehbere kaydet, mesajlaşmayı aç, e-posta gönder, bunu internette ara, haritada konumunu bul ve görevler tarzında menüler açıldı. Ben diyelim ki bunu rehbere kaydetmek istiyorum, rehber dedim. Gördüğünüz gibi Cenk'i benim el yazımın çok çirkinliğinden olsa gerek Cerk olarak kaydetti ama yine de çalışıyor net bir şekilde. Ufak bir düzeltmeyle burada bakın önerilerde bulunmuş bana bu Cenk mi diye. Ben Cenk dedim. Şöyle hatta şöyle düzelteyim, orada demek gibi geliştirilmesi gereken kısım var. Ama telefon numarası da net bir şekilde arkadaşlar buraya geçirilmiş durumda. Yani hızlı bir şekilde not almanız gerekirse bu özelliği net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Açıkçası işe yarıyor olması bana çok enteresan geldi. Çünkü bu tip özellikler genelde işe yaramaz. Bakın not defteri burada ufak bir halde duruyor. Tıklıyorum. Tekrar açılıyor. Bu sefer başka bir şey göstereyim sizlere. Şöyle hemen basit bir şekilde. Hop, yanlış tuşa tıkladım. Şöyle tekrar sileceğim. Şuradaki tuşa tıklamamak için tutuş tarzımı değiştiriyorum şimdi. Paris yazdım. Burayı seçtim ve dedim ki ya bunu bana internette arar mısın? Gördüğünüz gibi çok tatlı bir şekilde hemen menü geldi karşıma. Olmadı, beni bu sarmadı. Tekrar not defterini açıyorum. Tekrar işaretliyorum bunu. Bana bunu haritada yerini göster diyorum bu bölümün. Daha öncesinde programı çalıştırmadığım için tabii ki bir sürü menüden sonra sıkıntılar yaşadım ama gördüğünüz gibi arkadaşlar arıyor, buluyor ve size orayı gösteriyor. Şu an Fransa, Paris'i işaretlemiş durumda. Kalem gerçekten gerçek hayattaki bir kalem gibi hızlı not almanızı, bu notları olabildiğince interaktif bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Ben çok beğendim. Bilmiyorum hani bu kalem özellikleri ilk defa bir telefonda bana kullanılabilir geldi. Not sahipleri, Note 2 sahipleri zaten uzun zamandır buna alışıktır ama ben Note 1 ve Note 2'yi kullanmadım. Daha çok Erdi kullanmıştı. O da kalemin yine kullanılabilir olduğunu söylüyordu. Ama ben de kullanmaya başladıktan sonra gördüm ki gerçekten mobil cihazlarda Samsung tekrar kalem devrimini yapmış durumda. Olabildiğince aktif çalışan, kusursuz çalışan diyeyim bir kaleme sahibiz. İster resim çizin, ister not alın, isterseniz bu notları internette aratın. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kalemi net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bu kalemle ilgili resim programını da göstereyim aslında oraya gelmişken. Sketchbook aslında çok gelişmiş bir resim programı ve Galaxy için özelleştirilmiş versiyonu bu. Bu programda neler yapabiliyoruz onu söyleyeyim. Bakın bir sürü kalem seçeneğimiz var. Bu kalemleri tek tek seçebilirsiniz. Ve çiziminize direkt etki eden ayarları buradan net bir şekilde yapabilirsiniz. Renk konusunda sınırsız renk skalasına sahibiz. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Menüsünde yine birçok farklı seçenek var ve sizin nasıl çizgiler çizmek istediğinizi, nasıl ayarlar yapacağınızı yine net bir şekilde burada gösterebiliyor. Yine bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Ve buraya tıkladığınızda ise hızlı bir menüyle karşılaşıyorsunuz. Bu menüde yaptığınız değişiklikleri geri alma, ileri alma, kalem tiplerini değiştirmeyi de yine hızlı bir şekilde yapmanız olası. Mesela benim her zaman yaptığım basit bir çiçek çizme olayını burada gerçekleştirelim. Buradan kalemimi de değiştireyim. Başka bir kaleme geçeyim. Daha çıtlak bir renge geçelim. Onu da çiçeğin üstüne ekleyelim. Tekrar siyah ince kalemimize dönelim. Bunları ne kadar hızlı yapılabildiğini göstermek için yapıyorum bunları. Evet, imzamı da attım. Gördüğünüz gibi böyle bir çiçeği çok hızlı bir şekilde çizdim. Sanki başka bir şey çizilemezmiş gibi. Ama benim de yeteneğim buna el veriyor. Dediğim gibi şöyle şu ortasında şöyle karalayayım ki bunun da orta merkez nokta olduğu anlaşılsın. Ve ne yapabiliyorsunuz bunu? Bunu sadece kaydetmekle kalmayıp aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz de sağlanmış durumda. O menülerde buralarda bir yerdeydi. Kaydet, galeri. Kaydettiğiniz anda galeriye zaten ekliyor bunu. Ve hızlı bir şekilde oradan resim olarak paylaşabiliyorsunuz. Twitter hesabımda da çizdiğim süper bir kahramanı yine paylaşmıştım. Hatta şunu kaydedelim. Kaydetti galeriye. Galeriye gidelim. Ve diğer çizdiğim süper kahramanlarımı da burada görebilirsiniz. yine sanat eserlerimle gurur duyuyorum arkadaşlar. Evet, kalemi şimdilik burada geride bırakıyorum. Kalemle yapılabilecek bir sürü şey var ama zaten cihazı eğer satın almayı planlıyorsanız bunları yapacaksınız demektir. Tabii ki Galaxy Note ailesinde S4'te de bunu yapabiliyorsunuz. Güzel özelliklerden bir tanesi daha var. Bu da çoklu pencere kullanabilme. Şimdi çoklu pencere modunu aktif edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü program görüntülendi. Buradan neler yapabiliyoruz? Şimdi Chrome'u alıyorum, taşıyorum. Çoklu pencere modundan bir de dosyalarımı alıp taşıyorum. Gördüğünüz gibi iki pencere aynı anda aktif hale gelmiş durumda. Ve bu aktiflik arasında hızlı geçişler yapabiliyorum. İstediğimi tam ekran moduna getirebiliyorum ve ikisi de aktif şekilde şu anda çalışabiliyor. Büyük ekrana sahibim. İki tane farklı pencerede çalışabiliyor olmak bana oldukça büyük avantaj sağlıyor tabii ki. İkisinden de çıkmak için tek yapmam gereken geri tuşlarına basmak. Çoklu pencere modu burada deaktif oluyor ve tekrar ana menüye geri dönüyorum. Hızlı, aktif, rahat kullanılabilen bir fonksiyondan bahsediyoruz ve olabildiğince de hızlı çalışıyor. Aynı zamanda durum bildirim çubuğunu da göstereyim. S4 kullanıcıları çok net bir şekilde biliyor. Burada hızlı şekilde özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Neden otomatik parlaklıkta değil? Kamerayla kayıt altına aldığım için ışığın hep benim istediğim ayarda kalması gerekli. Bu yüzden otomatik moddan çıkarttım telefonu. Buradan ekran parlaklığını hızlı bir şekilde değiştirebilmeniz mümkün. Gelen bildirimleri de burada yine görüyorsunuz. Tıkladığınız zaman bildirime gidiyorsunuz. Basit, alışıldık bir şey. Burada bildirim çubuğunda görebileceğiniz kısa yolları görüp aktif etmek ya da daha fazlasına ulaşmak mümkün. Burada hangilerini göreceğinizi, hangilerini görmeyeceğinizi belirleyebildiğiniz bir ayarlar menüsü var. Aynı zamanda ayarlar tuşuna tıkladığınızda da çeşitli hallerde gruplandırılmış ayarlara gidebiliyorsunuz. Temassız kontrol, AirView, temassız komut, hareketler, avuç içi hareketi, akıllı ekran, dokunmatik hassasiyeti arttırma gibi, eldivenle kullanırken ekranın hassasiyetini arttırma gibi seçeneklerimiz burada mevcut. Açıkçası avuçla kontrol falan filan gibi şeyleri çok kullanmıyorum ama bunlara zaten girmeye kalksak cihazın özellikleri gerçekten say say bitmez bu konumda. Şimdi ben tekrar sorularınıza döneyim. Ne tip sorular soruyorsunuz? Ondan sonra tekrar diğer özellikleriyle anlatmaya devam edelim cihazı. Şimdi tekrar chat ekranına dönüyorum arkadaşlar. Ve bu taraftan sorularınıza bakıyorum. Mesut abi S4'te rehbere basında geç giriyordu. Siz kronik demiştiniz. Var mı notuşta bir problem demiş. Hemen buradan rehbere tıklayalım. Şuradan geri çıkayım. Cenk'i oluşturduk rehberde. O kalmış. Gördüğünüz gibi rehber artık hızlı açılıyor. Rehberin o sıkıntıları giderilmiş arkadaşlar. En azından biz kullanımımız süresince böyle bir problem yaşamadık. Abi GPU'su oyunlarda nasıl demiş? Oyun oynayacağız. Abi yüzünü göster bizi özledik abi demiş. Şu anda zaten net bir şekilde görüyor olmanız lazım. Mesut abi Sony Z2 beklenebilir mi? Telefon hakkında ne düşünüyorsun demiş. Arkadaşlar Sony'nin Z serisinde ilk yapması gereken ekranı değiştirmek. Ekranı değiştirmediği sürece ben beklemiyorum açıkçası ondan bir şey. Mesut abi GTA 5 oynayalım boşver notu demiş bir arkadaşımız. Hafta sonu inşallah oynayacağız. Kalem solaklar için nasıl? Solaklar için nasıl demiş. Hiçbir farkı yok. Sağ ve sol elde kullanabiliyorsunuz. Çünkü sağ el için özelleştirilmiş herhangi bir fiziksel özelliği bulunmamakta. Abi sizce bunun da çerçevesi soyulacak mı? Çünkü Samsung'ların geneli soyuluyor demiş. Çok uzun süre kullanmadım ama bana pek soyulacak gibi durmuyor plastik malzeme. Bilmiyorum. Fikir çalma deyince akla gelen ilk firma Samsung demiş bir arkadaşımız. Pek katılmıyorum. Sonuçta son iPhone'daki iOS 7.0'a baktığımızda onda da birçok esinlenme olduğunu görüyoruz bazı konularda. Aslında fikir çalma değil de artık firmalar birbirlerinin iyi yaptığı şeyleri bir şekilde birazcık daha değiştirip kullanma yoluna gitmeye başlamış durumdalar. Müzik dinlemek için uygun mu? iPod gibi ses verir mi demiş bir arkadaşımız. Şunu söyleyeyim. Şimdi bu cihazda benim yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi de keşke daha iyi olsaydı dediğim olay şu hoparlörün sadece bir tane ve altta olması. Çok hızlı bir şekilde kapanabiliyor. Yani cebinizdeyken falan ve sesi tamamen duyulamaz hale geliyor. Böylesi devasa bir cihaza böyle küçücük soğan cücüğü gibi bir hoparlör koymak bilmiyorum bana göre olmamış. Benim cihazda keşke olsaymış dediğim özelliklerden bir tanesi Boom Sound gibi güçlü hoparlörler oldu. Hani çok uzun zamandır HTC One kullanıyorum. Ve inanın o cihazın çoklu ortam özelliklerini hangi cihaza geçerseniz geçin arıyorsunuz. Stereo hoparlörün ön tarafta size bakıyor olması özellikle YouTube'dan video izlerken arkadaşınıza bir şeyler gösterirken falan inanılmaz işe yarıyor. Özellikle S4'te oyun oynarken de göreceksiniz. Ne yazık ki cihazın hoparlörü hemen kapanıyor ve oyundaki sesleri bile doğru dürüst duyamaz hale geliyorsunuz. Bu beni birazcık üzdü. Keşke birazcık daha iyi yapılsaydı o kısım. Abi şu Flipboard'un Türkçe alternatifi yok mu? Cevap ver lütfen demiş bir arkadaşımız. Yok. HTC'yi bu konuda tebrik etmek lazım. Biliyorsunuz anlaşmaya gitti bizim gibi süper firmalarla ve ana sayfasında Türkçe haberleri net bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Sadece teknoloji değil, teknoloji kısmında biz varız. CNN Türk, NTV Spor gibi güncel haberleri takip edebileceğiniz yayınları da Blinkfeed'de, HTC One'da, HTC cihazlarda görmeniz olası. Şu anda Sense 5.0 güncellemesini alan bütün cihazlarda bu var. Müzik dinlemek için uygun mu demiş arkadaşımız. Kulaklık takarsanız güzel ses veriyor. Galaxy S4'ten farkı yok. Galaxy S4 de oldukça iyi ses veren bir telefondu. Note 3'te de kulaklıkla iyi müzik dinliyorsunuz. Hoparlörünü dediğim gibi beğenmedim. Çok yüksek ses verebiliyor çok üst düzey ses modunu aldığınızda. Ama bu da kaliteli bir ses değil, sadece yüksek bir ses. En azından telefon çaldığında başka bir odadan duymanıza yarıyor. S4'ten Note 3'e geçme bence. S4 zaten evet, bir arkadaşımız herhalde S4'ten Note 3'e geçilir mi diye sormuş. S4'ten eğer çok memnunsanız bence Note 3'e geçmenize gerek yok. Çünkü S4 de büyük ekranlı bir cihaz. Tamam 5.7 inç tabii ki daha büyük bir ekran ama en azından pil süresi konusunda daha fazlasını sunmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. 5.7 inç olup bir de 2-2.5 gün pili gitseydi işte o zaman ben size değer derdim yani. Mesut abi S4 redberry ile ilgili sormuş. Zaten bunu söylemiştik. Abi şu bölge sim kilidi sorununu anlatabilir misin demiş. Şimdi bölge sim kilidi sorunuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. İki farklı resmi olay var. İnternette yayınlanan fotoğraflara baktığımızda Samsung'un uzun süredir planladığı bölge sim kilit moduna geçtiğini ve özellikle Türkiye'deki yaşanan bu yurt dışından grey marketten giren telefonlarla Samsung'un belirlediği resmi fiyatların çok da altına Samsung telefonlarının satılması sorununu bir şekilde engellemeye çalıştığını görüyoruz. Yurt dışında bazı telefonlar sadece Avrupa bölgesine kilitli olarak satılmaya başlamış durumda. Bu ne anlama geliyor? Avrupa bölgesinde yaşıyorsanız Almanya, Hollanda olabilir. Buradan aldığınız telefon sadece Avrupa Birliği çerçevesinde Avrupa ülkelerindeki operatörlerde çalışacak. Türkiye'ye getirdiğinizde Turkcell veya Vodafone'un sim kartı bu telefonda çalışmayacak demek. Samsung'un yine Avrupa'daki birkaç merkezinden yalanlama geldi. Bizde böyle bir şey olmayacak dendi ama kafalar hala daha karışık. Samsung Türkiye'ye bu konuda bir açıklama yapar yapmaz da sizinle paylaşacağız. Çünkü biz Samsung Türkiye'deki yetkililerle konuştuğumuzda da onlar için çok büyük bir sıkıntı olduğundan bahsediyorlardı bunun. Yurt dışından grey marketten giren telefonlar nedeniyle Samsung Türkiye'nin yaptığı yatırımlar, reklam harcamaları vesaire askıda kalıyor ve ne yazık ki belirlediği fiyatın altına satılan telefonlar nedeniyle de satışlar hep düşük gözüküyormuş. Ama kullanıcı tarafından baktığımızda kullanıcının yararına olan bir şey tabii. Kullanıcı çok da umursamaz hani Samsung Türkiye ne yapıyormuş vesaire. Eğer tabii ki güvenilir bir yerden bulabiliyorsanız ki grey marketteki garanti konusu hala da sıkıntılı çünkü satın aldığınız yerin bir garantisi var bu tarafta ve nasıl bir garanti olduğu şüpheli. Garanti konusunu çok önemsemiyorsanız ya da aldığınız yeri tanıyorsanız tercih edebilirsiniz uygun fiyatlı telefonu ama hani garanti konusunda pimpirikliyseniz tabii ki Samsung Türkiye'nin sağladığı telefonları satın almanızda yarar var. Bu konu bayağı karışık bir konu. Şimdi ülkemizdeki tabii telefon regülasyonu da oldukça garip. Yurt dışından telefon alıp kullanamıyorsunuz. Yok pasaport kaydı gerekiyor, yok bilmem ne gerekiyor. Kurunun yanında yaşlı yanıyor ama işte bu tip sorunlardan dolayı herhalde yurt dışı bölge kilitli telefonlar görmeye başlayacağız. Bu Snapdragon 800'lü telefonları almak isteyen kullanıcılar için üzücü bir haber oldu. Çünkü ülkemizdeki Exynos'lu modeli sevmiyorlar, istemiyorlar bu modeli kullanmak. Ama yurt dışından aldıkları modelde umarız ki böyle bir sim kilit modu olmaz da rahat rahat ülkede iç rahatlığıyla istedikleri telefonu kullanırlar ki bence her kullanıcının dilediği telefonu alıp kullanmak hakkıdır. Hani buna bu tip böyle kullanıcıyı sıkıntıya sokacak sınırlamalar getirileceğine kaçak telefon getirenlere adam gibi bir cezayı kesersiniz. Onlar da bir daha akıllanırlar, getirmezler. Yani bu işin denetlemesini yaparsanız kullanıcı kendi keyfine bakabilir. Sırf el alem binlerce telefonu kaçak getirip satıyor, vergi kaçırıyor diye benim yurt dışından gittiğimde telefon alma hakkım elimden alınmış durumda. İşte ben de kurunun yanında yaşın yanmasını sevmiyorum ama devlet büyükleri de bazen sorunları ancak böyle çareler bulabiliyorlar. Ellerindeki bütçe denetlemeye bazen yetmeyebiliyor. Avon reklamı ne ya demiş bir arkadaşımız. Şunu söyleyeyim. Ustream üzerinden yayın yapıyorum. Ustream ücretsiz bir platform. Ve bu platform ücretsiz olması yanında reklamlı bir platform halini alıyor tabii ki. Ara sıra reklam göreceksiniz ama bunları biz koymuyoruz. Yani donanım haber olarak, Mesut Çevik olarak koyulmuyor bunlar. Bunlar Ustream tarafından madem ki ücretsiz kullanıyorsun bir adam o zaman reklamı izleyeceksin diye konulan reklamlar. Abi sizce bunun da çerçevesi soyulacak mı demiş, cevapladık. General Mobile Discovery ne zaman 4-3 gelir biliyorsan söyle Mesut abi demiş. Konuda gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama şu anki halde oldukça yeterli yani 4-3'ü ne yapacaksınız? Yarın Sony Xperia Z1 tanıtılacakmış, doğru mu? Evet, Türkiye lansmanı gerçekleştirilecek. Biz de donanım haber olarak orada olacağız arkadaşlar. Mesut abi Note 3'te rehbere girme hızı nasıl? Gösterdim zaten. Mesut abi kanalı ne zaman gelir vesaire tarzında sorularımız var. Şimdi forumdan da bazı sorulara dönelim. Ondan sonra ben açıp biraz cihazda oyun oynayayım. Biraz da oyun performansına bakalım. Zaten video player falan performansına da değinmiyorum. Kendi oynatıcısı nasıl olursa olsun BS Player'ı ücretsiz olarak kurduğunuzda her türlü videoyu oynatabilir hale geliyor cihaz. Abi 925'te sanırım elinde var. Onu da bir kullanır mısın demiş arkadaşımız. Şimdi 925'i kullanırım ama elinizde herhangi bir Windows Phone varsa ondan farklı bir menüye sahip değil. Bir tek kamera menüsü. Diğer Nokia cihazlarda olduğu gibi biraz akıllı menü. Eğer Nokia bir cihaz kullanıyorsanız da kamera menüsünü de göstermeme gerek yok. Windows Phone bildiğiniz Windows Phone arkadaşlar. Neye radyo yok bu cihazı demiş. Koymuyorlar, yeni kararları bu. Tekrardan merhaba Mesut abi, Note 3 ile LG G2 karşılaştırmak istesek ekran boyutu dışında artı ve eksiler neler olabilir denmiş. Şimdi LG G2 ile karşılaştırıldığında bence G2 biraz üstte, neden derseniz küçücük kasada 5.2 inç ekrana 3000 mAh batarya sığdırmışlar. Burada eşek gibi telefon, affedersiniz ama 3200 mAh batarya var. Ayrıca G2'de Snapdragon 800 var, bize özlediğimiz bir platform. Note 3'e geçiyorsunuz, Exynos Octa var, Snapdragon 800 versiyon başkalarına sunuluyor. Hani bana kalırsa büyük ekranı aramıyorsanız, kalem sizin için çok önemli değilse, ki gördüğünüz bunlar işe yarayan fonksiyonlar, yani işe yaramadığını kesinlikle söyleyemeyiz. Ben o tarafta G2'yi hala daha güçlü buluyorum, sonuçta fiyat olarak da avantajlı. Ha, bu arada tabii ki Note 3'ünü de unutmayalım, microSD card slot olması yine avantajlarından bir tanesi. Hemen aşağı iniyoruz. Büyükmüş diyen arkadaşlarımız var. Mesut abi sanırım Türkçe karakterleri yıldız tuşunun ile çıkartabiliyorsun. Ben de S2'de öyleydi demiş. Hemen deneyelim arkadaşlar. Menüde yıldız karakteri ile Türkçe karakterleri açabiliyormuşuz. Hemen tuşlara geliyorum ve aşkımı arıyorum. Evet, burada çıkmadı. Evet, yıldız tuşuna bastığınızda arama yapıyor. Büyük ihtimalle bu şu anlama geliyor. A, yıldız, bundan sonraki A ile başlayan ne olursa olsun göster anlamında herhalde, ki aşkım çıktı. Bu arada arkadaşımıza da yardımından olayı teşekkür ediyoruz. Çünkü bu benim bilmediğim bir konuydu. Bu yüzden çok üstüne fazla yorum yapmadım. Yıldız tuşuna bastığınızda Türkçe karakterli yazılarda çıkıyormuş. Devilnikli arkadaşımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mesut Bey, Optimus G Pro kullandığınızı bilmiyorum ama eğer ki kullandıysanız ergonomi olarak Note 3 ile biraz karşılaştırılmışsınız demiş. Optimus G Pro erdi fakat ben de elim alıp kullandım. Açıkça söyleyeyim, Note 3 orada daha başarılı. Hani Note serisi daha başarılı olmuş. Samsung'larda rehberin geç gelme sorunu devam etmiyor. Bunu söylemiştik. Şimdi 3. sayfaya geçip birkaç soru daha cevapladıktan sonra oyun oynayacağım. 12 dakikamız kaldı. 12 dakika sonra bitirmeyeceğim yalnız. Burada Nokia Lumia 1020 hakkında da konuşacağız. Türkiye lansmanında gördüklerimiz, bizim izlenimlerimiz nelerdi? Nokia neler diyor? Bu konuda sizlerle beraber tartışacağız. G2'ye de değineceğiz. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki 3 GB bellek bir telefon için fazla değil mi? Bence değil. Android cihazlarda özellikle bellek ne kadar fazlaysa aslında sistem o kadar da pil tasarrufu yaparak daha hızlı çalışıyor. Çünkü Android cihazlarda belleğin boş olması biraz israf anlamına geliyor. Siz açtığınız uygulamaları geri plana aldığınızda bunlar bellekte uyku moduna geçiyorlar ve çalıştırmak istediğinizde telefon bunu bellekten çağırıyor. Bellekten çağırdığı için de daha hızlı açılıyor. Açılma süresi düşüyor. Daha az pil tüketiyorsunuz, daha az işlem yapıyorsunuz demektir bu. Bu yüzden bellek ne kadar büyükse genel olarak günlük deneyimde o kadar iyi olur. Fakat tabii ki bu bellek iyi yönetiliyorsa işe yarar. Gördüğümüz kadarıyla programların çökmesinden, hani bilmiyorum tabii ben içinde değilim programların çok fazla, ama bellek yönetiminde bir sıkıntı var gibi görünüyor şu anda. Mesut abi, saatin markası ne demiş? Iron Watch bu saat. Galaxy Gear mı diye soran arkadaşımıza cevap vermiştik. Samsung Galaxy Note 3 Active ne zaman çıkacak? Özellikleri ne olacak demiş. Bu konuda bilmiyorum açıkçası. Mesut abi, yayın internet hızından dolayı donuyordu dediniz ama test yayınında hiç donma yoktu. 10 dakika önce falan donmaya başladı demiş bir arkadaşımız. Bu yaşanıyorsa eğer browser'ı kapatıp tekrar açtığınızda yayın düzelebilir. 557 arkadaşımız şu anda izliyor. 555 hatta. Ve yayın donuyor diyen arkadaşlarımız oldukça kısıtlı. Hani bu yüzden bir şey söylemeyeyim. Abi Note 3'e sonradan bir yazılım güncellemesiyle eklenebilir mi ve ülkemizde hangi fiyatı satılır demiş. Hangi yazılımdan, hangi eklemeden bahsediyor tam olarak anlamadım. Sevgili Mesut Hocam, S800'deki 4K video çekme gibi özellikler yazılımla Octa işlemcili versiyona eklenemez mi? Bu konuda kesin peşin konuşmak yanlış olabilir ama eklenemeyebilir. Çünkü Snapdragon S800'ün içinde ayrı bir yonga var bu 4K videoları işleyebilmek için. Yani o işlemci işte 4 çekirdeğiyle bunu işlemiyor. Bütün bu işlemcilerde Exynos Octa'lar olsun, bundan önceki Snapdragon'lar olsun, her zaman fotoğrafları işleyebilmek için ayrı bir medya işlemcisi vardır. Snapdragon 800'ün 4K video çekebilme yeteneği de o içerisindeki işlemcinin yeteneğinden geliyor. Yani burada yazılımsal bir şey değil, Snapdragon 800'deki donanımsal bir destekten dolayı 4K olduğu için Exynos Octa'da bu gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Çünkü Exynos Octa'nın içinde 4K işleyecek bir medya işlemcisi bildiğimiz kadarıyla yok. Tabi peşin konuşmayalım, Samsung mühendisleri belki de bizim için orada böyle bir sürpriz hazırlamışlardır. Aşağı iniyoruz. Alakası Android'in genel sorunu demiş bir arkadaşımız sıkıntılarla ilgili. Bu arada Note 3 S2'ye çok benziyor. Home tuşu oval vesaire denmiş. Zaten Samsung genel olarak biliyorsunuz aynı tasarım çizgilerini tutan tasarım çizgilerini devam ettiriyor telefonlarda. Müst abi Snapdragon 800 versiyon kesin olarak gelmeyecek mi Türkiye'ye demiş bir arkadaşımız. Gelmeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki bu sistem Epsnik'li arkadaşımız ve Windows Phone kullandığını düşünüyorum ve Windows Phone'u bayağı bir seviyor. Evet Mesut Bey, daha geçen programda Android'in üst seviye cihazlarda sıkıntısı olduğundan bahsediyordunuz. Ne oldu filan demiş. Bu arkadaşımıza Windows Phone'uyla mutluluklar diliyorum. Ama ben tavsiye ediyorum, eğer benim sözlerime önem veriyorsanız ve kullanıcı deneyimini çok önemsiyorsanız sakın ola Windows Phone almayın. Yine sistem Epsnik'li üyemiz sinirlenecek ama arkadaşlar, gelişecek diye bir platform alınmaz, bunu tekrar söylüyorum. Gelişmiş platformlar satın alınır. Bu tip hani işte Note 3'teki program çöktü, oley falan gibi sevinmeleri de anlamıyorum. Yani bilmiyorum, çok komik geliyor bana bunlar. Ama eğleniyorsanız da ne kadar güzel eğlenmeye devam. Neyse hocam artık biz çıkalım, maç başlayacak demiş bir arkadaşımız. İyi seyirler diyorum, Galatasaray'a da başarılar. Fiyat performans ürünü değil bu telefon, bu fiyat fazla demiş. Sonuçta üst seviye bir cihaz. Kimse fiyat performans telefonu olduğunu söylemedi zaten. Mesut abi merhabalar, ben de iPhone 5 var. Önceden 4S satıp S3 almıştım. Sizce satıp Android'e geçmeli miyim demiş. Bu soruya yeni cevabı sen verirsin. Android de kullandın. S3 üst seviye bir Android telefon. iOS da kullandın. iOS'tan memnunsan iOS'ta devam et. Değilsen Android'e geri dön. Note 3'ün sizce önemli eksiği nedir abi demiş. Bence bataryası. Kesinlikle bataryası çok büyük eksik. Geri kalanında kamerasıyla falan 4-4'lük bir telefon. Kamerası da çok iyi çekiyor da. Hani şu anki ortamda çektiğim görüntüleri karşılaştırma yapmadan anlayamazsınız. Gerçekten bu konuda kaliteli bir telefon. Yani her şeyle kullanıcısını tatmin ediyor. Bir tek işte o pil sorunu bilmiyorum. Yani en azından o fiyatla o pil seviyesi korunur mu alınır mı bir şey söyleyemiyorum. Arka plan uyumsuz olmuş demiş bir arkadaşımız. Zaten çok uyum için hani kullanmadım. Daha rahat, egzotik bir ortam. Bir de böyle hava istiyor, işte deniz dalgaları falan. Belki rahatlarsınız izlerken diye düşündüm. Ay bu soruya cevap vermesin, tüm kullanıcılar için önemli olacağını düşüncesindeyim. Şimdi mesela ben Almanya'da ve Almanya kilitli bir Note 3 aldığımda varsayalım. Mesela ben Türkiye'de kullanabilir miyim falan. Kullanamazsın tabii ki. Satışlar Türkiye'de düşük gözüküyor da Note 3'ün Türkiye'deki fiyatı normal mi demiş. Bence değil arkadaşlar. Çok yüksek fiyattan girdi. Ama mutlaka düşecektir. Zaten dediğim gibi Grey Market var, Samsung'un belası. Orada uygun fiyatlı telefonları göreceğiz. Abi malzeme kalitesi olarak G2 ile karşılaştırmak gerekirse demiş bir arkadaşımız. Şimdi malzeme kalitesi olarak dediğim gibi tamam, yani biz de çok güldük ama şu deri görünümlü plastik kısım, şuradan da hatta büyük ekrana geçeyim. Çok hoş olmuş ya. Yani elinize aldığınızda gerçekten çok iyi bir hissiyat veriyor. Benim beynimi kazandı açıkçası. Sahte deri görünümlü plastik çok değişik bir olay olmuş. Çok akıllıca bir olay. Bundan sonraki modellerde devam ettirir diye düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. Hani malzeme kalitesinden çok şikayetçiyseniz alüminyum arka kapaklar da satılıyor. Samsung cihazlar popüler oldukları için aksesuar konusunda da sıkıntısızlar. Ha buraya alüminyum bir kapak koyarsınız, alın size premium telefon olur işte. Yan tarafı soyulacak mı diye soran arkadaşlar var. Soyulur mu bilemiyorum ama orası da hiç çirkin gözükmüyor. Oldukça hoş görünen bir telefon olduğunu söylemeliyim. Hatta dediğim gibi şöyle net bir şekilde de göstereyim. Telefonu kulağınıza götürdüğünüzde de hani çirkin bir görüntüyle karşılaşmıyorsunuz. O büyüklüğüne rağmen net bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki daha ne olsun, hani 5.7 inçlik bir telefondan kulağınıza götürdüğünüzde çirkin değil diye bahsediyoruz. Samsung'un tasarım konusunda iyi iş çıkarttığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Arkası deri olsaydı da herhalde daha fazlasını sunmazdı bundan malzeme kalitesi olarak. Şimdi bir arkadaşımız sormuş, HTC One Max mi, Note 3 mü demiş. Şimdi One Max'in Snapdragon 600'e geleceği konuşuluyor. Evet, tamam, bunda da Snapdragon 800 yok sonuçta. One Max çıksın, bir konuşalım. Çünkü kamerasında da bazı değişiklikler olacağı, arka tarafında inovatif bir değişik özelliğin yer alacağı konuşuluyor. Batarya konusunda da biliyorsunuz sürprizleri olacak bize. Bir çıksın, ondan sonra konuşalım. İkisi arasında şimdi peşin peşin kararlar vermek yanlış olur. Elime almadığım bir telefon hakkında genelde konuşmayı çok sevmiyorum. Şimdi tekrar forumdaki sorulara döneceğim. Chat ekranındaki sorulara da döneceğim ama isterseniz birkaç tane oyun oynayayım ben. Performansını net bir şekilde burada beraber görelim. Oyun esnasında şimdi oyunun sesini net bir şekilde nasıl duyarsınız? Benim buradan sesi açmam gerekecek. Şu anda kameranın üstündeki mikrofondan sesimi duyuyor olmanız lazım. Umarım bir sıkıntı yaşamıyorsunuzdur o tarafta. Evet, birazcık sanki gecikmeli bir ses gelmesi söz konusu ama en azından oyunlarda herhalde bir sıkıntı yaşamayacağız. Umarım öyle olur. Eğer sesimde sıkıntı varsa chat ekranından bana bildirin. Şu anda onu da güncelleyin. Ve bir oyun oynayayım, sesi en azından duyun. Mesela ilk olarak Most Wanted'da başlayayım. Eğer seste bir sıkıntı varsa chat ekranından yazarsanız sevinirim. Kendi mikrofonuma geçerim. Sanki bana burada ses birazcık gecikmeli geliyormuş gibi geldi. Dediğim gibi seste sıkıntı varsa yazın arkadaşlar. Evet, sesi ben yine mikrofona aldım. Burada sanki sıkıntı var. Siz de bir şey duyamıyorsunuz. Cevaplar gelmedi sesten ilgili. Bir sıkıntı olmasın. Tekrarla mikrofondan devam edelim arkadaşlar. Nexus 5 hakkında da konuşuruz. Aslında yayını bitmesine 3 dakika kaldı ama 1020'ye vakit ayıracağım dedim sizlere. O yüzden Nexus 5 için de vakit ayırır konuşuruz arkadaşlar. Oyunların yüklenme hızını gördünüz. Hızlı bir şekilde yükleniyor. Açılış süresinde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi oynarken de performansına bakalım. Bu arada Need for Speed Most Wanted çok fazla grafiksel olarak kendini scale edebilen bir oyun. Çok fazla ayarlıyor. Note 3 üstünde şu ana kadar gördüğünüz, görebileceğiniz en yüksek grafik detaylarında açılıyor. İnanılmaz keskin oyun. Tabii ki ekrandan çok net bir şekilde göremiyorsunuz ama özellikle ekran yansıması da geliyor üstüne. Şunu kapatayım diyeceğim ama ne yazık ki HDMI kablo engellediği için. Gördüğünüz gibi aslında yüksek kare sahnede çalışıyor. Çok da fazla bu oyunu oynayıp vakit kaybetmeyelim. Yankı yapıyor sesin diyenler var. Hemen şuradan bir bakayım. Seçtiğimizde yankı yapmaması lazım şu anda. Umarım yankı yapmıyordur. Evet, şimdi bir başka oyun açalım burada. Evet, sesle ilgili yorumları yeni görüyorum. Büyük ihtimalle 10 dakika gecikmeli gidiyor olay. Şu anda sesi düzeltmiş durumdayım zaten. Anladığım kadarıyla yayına ara verdikten sonra da bir 10 dakika bekleyeceğim. Modern Combat 4'e bakalım isterseniz. Yine hızlı bir şekilde yüklendi gördüğünüz gibi. Gerekli dosyaları kontrol ediyormuş oyun. Herhangi bir sıkıntı yok. Lisansı kontrol ediyor. Her zamanki gibi ücretli oyunlar aldığımız için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz burada. Evet. Aslında ses konusuna da değinelim. Şimdi ses gelmeye başlayacak. Şurada şöyle bir şey yapacağım sizlere. Şöyle alayım buradan. Şimdi sesi çam çıkmaya başladığında bu hoparlörün aslında nasıl kolay kapanabildiğini göstereceğim. Şimdi sesi duyuyorsunuz. Mikrofona dinletiyorum. Kapattım parmağımla. Açtım. Parmağımla kapattım. Bence bu kadar kolay kapanabiliyor olması sesin sıkıntı. Keşke daha iyi durumda olsaydı. Tekrar oyuna geri döneyim ve devam edeyim. Evet, harekat diyelim. Yeni oyun diyelim. Normali seçelim ve olayı atlayalım.
Zaten ana açılış ekranında bir demo ile başlayacak oyun. Buradan hep bir şekilde hızını da anlayabiliriz. Şu anda frame düşük gibi görünüyor sanki ben buradan takip ettiğimde ama şunu söyleyeyim, oyun 60 kare falan çalışıyor. İnanılmaz akıcı. Umarım size de canlı yayın bu şekilde ulaşıyordur. Yanlış bir şekilde algılamanızı istemem açıkçası. Zaten dediğim gibi cihazın ayrıntılı incelemesini Donanım Haber'den yayınladığımızda çok daha net görüntülere yer vereceğiz. Yine oyun en yüksek grafik detay seviyesinde açılıyor ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Demoyu geçeyim. Savaş ekranına gelelim. Hop, bomba attık. Bu oyunda da herhangi bir sıkıntı yok. Net bir şekilde çalışıyor. Çok fazla çatışmayacağım. Şu seviyeleri, grafik seviyesini görseniz yeterli diye düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı yok. İnanılmaz akıcı ve net. Evet, bu oyunda geçiyorum. Son bir oyun daha çalıştıracağım. Çünkü kare saniye oranlarını beğenmedim kameranın. Burada birazcık yanıltıcı sanki kare saniye oranları görüyoruz. Bu konuda çok tatminkar sonuçlar alabileceğinizi düşünmüyorum. Evet, şimdi bir de Ray Racing oynayacağım. Bu oyunda saat hızını görün. Zaten elim hareketlerimden falan anlayabileceğiniz gibi. Ne yazık ki kamera düşük ışıklı ortamda bulunduğu için birazcık geç tepki veriyor. Bu oyunda yine 60 kare çalışıyor. Bu arada onu söyleyeyim. Ve şu ana kadar gördüğüm en keskin Ray Racing deneyimini Note 3'te yaşadım. Çok keskin grafikleri var. İnanılmaz iyi duruyor. Ve oyun aşırı hızlı çalışıyor. Evet, bunu alalım. Zaten menü geçişlerinden falan yüklemelerden bunu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Kendi cihazınızda karşılaştırabilirsiniz. Bu arada benchmark skorlarına değinelim oyunlardan sonra. Ve yavaş yavaş 1020'yi konuşalım. Buralarda herhangi bir frame düşmesi yaşamıyorsunuz. Net bir şekilde oynanabiliyor oyun. Şimdi birazdan oynayacağım zaten. Bu oyun 28-30 kare saniye sanki arası. Ara sıra 30 kareden akıcılık olarak kaybettiğini rastlayabiliyorsunuz ama optimizasyonla ilgili bir sıkıntı var gibi. Çünkü çok arabanın olduğu sahnede yine akıcıyken aynı sahnede bazen ufak tefek kare atlamaları oluyor. Onun haricinde çok akıcı çalışan enfes bir oyun deneyimi sunuyor. Yansımalar falan her şey var. Ve dediğim gibi ben birçok cihaz kullandım. Full HD panellerde dahi bazen düşük çözünürlükte açıldığına rastlayabiliyordunuz oyunun. Note 3'te olabilecek en keskin haliyle sanki her yerde köşe muşatma varmış gibi açılıyor oyun. Bu da beni çok memnun etti. Açıkçası böyle üst düzey bir cihaz aldığınızda üst düzey bir deneyim bekliyorsunuz oyun olarak. Bu da böyle çalışıyor arkadaşlar. Evet, şimdi cihazı bir kenara bırakalım. Ve test sonuçlarındaki Samsung'un yaptığı hile nedir? Uzun zamandır neden bu konu teknoloji basınının gündeminde, bunu tartışalım. Daha sonrasında birkaç soru alayım. Lumia 1020'yi konuşalım. Nexus 5 hakkındaki görüşlerimizi bildirelim ve bitirelim. Artık ne yazık ki bir saatte bitiremez olduğu programları benim için sıkıntılardan bir tanesi. Şimdi Samsung test sonuçları nasıl yanıltıyor? Anantech ve benzeri siteler yaptıkları testlerde şunu görmüşler. Biz açıkçası birebir test etmedik ama Note 3 ayrıntılı test ederken buna da bakacağız. Geekbench ve bazı programları çalıştırdığınızda Note 3'ün GPU hızını ve işlemci hızını hileli bir şekilde daha yüksek çalıştırıp, yani kısa süre cihazı overclock edip test bitene kadar bu seviyede cihazı tuttuğunu ve bu yüzden yüksek skorlar aldığını belirlemişler. Bunu nasıl belirlemişler? Geekbench 3'ün ismini değiştirdiklerine, dosya ismini, telefon daha düşük sonuçlar almaya başlamış. Yani testin ismine bakıyor ve testin ismine baktığı için de ona göre kendini konumlandırabiliyor cihaz. Bu ne anlama geliyor? Biz biliyorsunuz çok uzun bir zamandır ne diyoruz? Benchmark yazılımlarına güvenmeyin. Çünkü verdikleri sonuçlar, isterse tavan yapsın isterse en yüksek sonucu alan cihaza sahip olun, bu sizin diğer telefonlardan daha iyisine sahip olduğunuzu göstermez. Kullanıcı deneyimini kesinlikle yansıtmaz.
Samsung da burada test sonuçlarına çok fazla önem veren kullanıcıları bir şekilde kandırma yoluna gitmiş, hiç dürüst olmayan, bana kalırsa özür dilenmesi gereken bir davranışla cihazı bu şekilde hileli çalıştırma yolunu seçmiş. İspatlarla ortaya konduğu için durum bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şu anki görünen de Samsung bariz bir şekilde kullanıcıyı kandırmaya çalışıyor. Test yazılımlarında cihazı oğlundan daha hızlı çalıştırıyor ve bu şekilde yüksek sonuçlar alıyor. Bu su götürmez bir gerçek gibi duruyor. Biz de test edip incelemede buna çok daha ayrıntılı yer vereceğiz. Peki günün sonunda ne oluyor? Arkadaşlar günün sonunda Note 3 hala daha hızlı çalışan bir cihaz. Tamam, test sonuçlarında Samsung'un belirttiği değerleri elde edemiyorsunuz. Ya da test sonuçlarında gördüğünüz değerler aslında platformunuzun sıralamadaki o yerini göstermiyor. Ama oyun oynamak istediğinizde, video çektiğinizde, video izlediğinizde, kalemi kullandığınızda, menülerde gezindiğinizde, webde gezdiğinizde elinizde zaten hızlı bir cihaz var. Yani siz yine kendi deneyiminize bakın, burada gördüklerinize bakın. Çok da fazla bundan sonra benchmark programlarına aldanmayın diyorum. Test yazılımındaki sonuçlar sadece bu, yani silik yarıştıran diyeceğim artık, bu kelimeyi kullanacağım, canlı yayınlarda biraz daha rahat oluyoruz ama adamların işleri, çoluk çocuğun işi, sizin zaten elinizdeki telefon işinizi görüyorsa açıkçası arkadaşınızdan daha yüksek puan almasının size fazla bir etkisinin olmaması lazım. Akıl mantık yerindeyse eğer siz son kullanıcı olarak yaşadığınız deneyime bakarsınız, gerisi sizi çok da fazla alakadar etmez. Yani şu telefon hızlıymış, bu telefon dünyanın en yavaşıymış, bu en hızlısıymış, işte o ortancaymış filan. Bunlar yalan. Siz her zaman şuna bakacaksınız. İhtiyaçlarınız neydi? Bu ihtiyaçlarınız için ne kadar para ödediniz? Ve ödediğiniz para sonunda bu ihtiyaçlarınız ne kadar giderildi? Eğer bu konularda memnunsanız, ödediğiniz para karşılığında aldığınız hizmetten sıkıntı yaşamıyorsanız, gerisi pek de umurunuzda olmasın. Note 3'te sadece pil ömrü konusunda bazı sıkıntılar var. Cihaz bir gün ancak tamamlıyor. Ve 3 saat, bilemediğiniz 4 saat ekran açık, işte 1 saatte telefon görüşmesi falan yaptığınızda günü tamamlamış oluyor. Bu bence böylesi büyük bir cihaz için yetersiz. Evet, Note 3 ile ilgili bunlar bu kadardı söyleyeceklerim. Birkaç tane daha soru alacağım. Şimdi foruma bakacağım, sonrasında chat ekranına bakacağım. Sonrasında 1020 hakkında konuşalım. Nexus 5 hakkındaki birkaç düşüncemize yer verelim ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. iPhone 5 SEM var, yurt dışından gelme, RAM bakımından Note 3'e geçmeli miyim demiş. Yani iPhone 5 SEM varsa kullanmaya devam derim ben. Açıkçası şu anda denemek istediğim telefonlardan bir tanesi bende yok. Mesut Bey, Android KitKat ile sistemin çok daha stabil olacağını ve yüksek donanım gereksinimine ihtiyaç duymayacağına inanıyor musunuz? Böyle bir şeye inanmıyorum. Eğer bir işletim sistemi daha fazla özellik kazanıyorsa her zaman daha fazla tabii ki işlem gücüne ihtiyaç duyacaktır. iOS platformuna bakıyorsunuz. Bu böyle. Yani eski telefonlar iOS 7'yi verdiler de ne oldu? iPad mini iOS 7'yi aldı da ne oldu? Gördünüz. Çuvalladı. Çünkü her zaman daha fazlası daha fazlasına ihtiyaç duyar. Sonuçta adamlar yıllarca çalışıyorlar, mühendisler. Bu yüzden eğer yapılabilseydi şimdiki sürümlerde yaparlardı diye düşünüyorum. Daha sistem gereksinimlerine şöyle ihtiyaç duyacaktır. Hani iOS'da olduğu gibi 4 içi Note 3 aldığında farklı alacak. Aşağıdaki 1 GB bellek telefon aldığında farklı alacaktır. Bütün özellikler hepsinde olmayacaktır. Yani bu sayede belli bir hız artışı sağlayabilirler eski telefonlarda. En azından eski telefonlarında güncellenmesini sağlarlar. Mesut abi, Galaxy S4 mü, LG G2 32 GB mı demiş. Şimdi arkadaşlar, akıllı telefon alırken hangisinin daha güncel donanıma sahip olduğuna bakın. G2 hem daha büyük bir pil hem de daha hızlı bir işlemciyle geliyor. Tabii ki G2'yi tercih edeceksiniz. Yani burada HTC One S4 eğer sizi cezbeden bazı özelliklere sahipse tercih edebilirsiniz ama G2'ye baktığımızda ses konusunda, kamera konusunda, pil konusunda, işlem hızı konusunda var da var cihazda yani. Z1 kullandınız mı? Ekran çok başarılı görünüyor demiş bir arkadaşımız. Ekran başarılı görünmüyor. Yani en azından ben test ettim, öyle söylüyorum. Yurt dışındaki çıkan incelemelere baktığımızda onlar da aynısını söylüyor. Ekranı Z'den iyi, diğer telefonlardan kötü arkadaşlar Z1'in. Abi, malzeme kalitesi olarak G2 ile karşılaştırmışsın, hangisi daha iyi demiş. G2'nin de malzeme kalitesi iyi. Note 3'ün de çok iyi. Note 3'ün arka kapağını çok beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Kameraya bakmayacak mısınız demiş bir arkadaşımız. Şu anda bakıyorum, sıkıntı yok zaten. Mesut abi, programın başında Samsung'un benchmarklarda hile yaptığını söylediniz demiş. Bu konuya değindik. Bu konuda umarım ki kafasında sıkıntı kalmamıştır. Dediğimiz gibi siz benchmarklara değil sonuca bakın. Sonucunda güzel bir telefon var elimizde. Abi, benim soruyu okumadın, tekrar yazıyorum. Android 4.4 güncellemesiyle bu sene çıkacak telefonlara gelebilir mi? Yoksa Nexus 5'ten sonra çıkan telefonlarda mı çıkacak demiş. Arkadaşlar Android 5.0 4.4 ne olacak bilmiyoruz. 4.4'ün 2 GB bellekli tüm telefonlara geleceğine inanıyorum. Bu arada arkadaşımız BSC ile BF4 oynayacak mısınız demiş. Oynayacağız. Mesut abi seni çok seviyorum. Sorum şu telefonun bataryasını gösterir misin sadece meraktan soruyorum demiş. Gösterdik aslında programın başında. Tekrarını izlerseniz başında baya baya bir gösteriyorum arkadaşlar. Pil sorunu sizce ne zaman çözülür demiş. Zaten birçok telefonda çözüldü. Samsung bu telefonda çözememiş. Windows Phone 8 kullananlar, Android kullananlar siz gidin. Bu saçma sapan bir soru arkadaşımız. Saçma sapan kelimeler kullanıyor bu abiniz Joe isimli bir arkadaşımız. Arkadaşlar toplum içinde kullandığınız kelimelere dikkat edin. Kullanmayın böyle saçma sapan kelimeleri. Yani bir de ne yazdığı da belli değil. Bilmiyorum. Umarım dikkat eder bundan sonra yazdığı şeylere. Mesut abi GM Discovery'den biraz bahseder misin demiş. Bu konuya ayırdığımız bir programımız var. Eğer ararsanız GM Discovery ile ilgili bahsettiğimiz programı bulabilirsiniz. Fiyatına göre oldukça iyi bir telefon. Evet. Burada bayağı bir baktık. Şimdi chat ekranındaki sorulara bakıyorum. Ondan sonra dediğim gibi artık 1020'yi konuşacağız. Hocam Note 2 kullanıyorum. Note 3'e geçer miyim? Önerir misiniz? Note 2 sizi tatmin ediyorsa Note 3'e geçmeniz için bir şu anda ekstra bir neden yok bence. Mesut abi Note 3'te 4200 mAh pil kullanılır mı? Kullanılmaz arkadaşlar. 3200 mAh batarya var söylediğim gibi. Mesut abi 7970 veya GTX 770 arasındaki fark nedir? Ve AMD işlemci tercihi bana sıkıntı yaratabilir mi? Arkadaşlar AMD işlemci tercihi size sıkıntı yaratmaz. 7970 ile GTX 770'i karşılaştırıldığında performans olarak farklar var tabii ki ama burada işlemci darboğazı yaşamamanız için iyi bir işlemciye ihtiyacınız var. Eğer bir işlemci satın alacaksanız da iyi bir işlemci satın alın derim ben karşılaştırma açısından. Ve Note 3 ile ilgili buradaki soruları geçiyorum. Çok fazla LG G2 ile ilgili soru var. Geçen programda buna yer vermiştik. Şimdi 41 megapiksel kamerasıyla Nokia Lumia 1020'yi konuşalım. Biliyorsunuz Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. 1999 TL, kısaca 2000 TL fiyatta Türkiye'de satışa sunulacak. Bu telefonu aldığınızda ne alacaksınız? 41 megapiksellik bir sensörünüz olacak. Bu sensör düşük ışıkta oldukça iyi performans sağlıyor. Optik stabilizasyonunuz olacak. Video çekerken kayıpsız 3 kat yakınlaştırmaya sahip olacaksınız aynı kasada. Ve tabii ki Windows Phone 8 işletim sisteminde deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Burada bu telefonda tek eksik nokta, bence tartışılması gereken nokta, Windows Phone 8 işletim sistemi sonuçta kamerası çok güçlü bir telefon satın alıyorsunuz. Markete girdiğinizde resim işleme uygulamaları oldukça az. Instagram dahi bulunamıyor biliyorsunuz. Alternatif uygulamalarla Instagram'a erişmeniz isteniyor. Keşke diyoruz Nokia Android telefon üretiyor olsaydı ki Microsoft tarafından satın alındıktan sonra bu ihtimal tamamen bitti. Bu telefonların bir de Android'li versiyonlarını görseydik, kullanıcıya seçenek sunsaydı kendi de görürdü kullanıcılar hangisini tercih ediyor. Ama şunu söyleyeyim, ilk defa bir telefon gerçek anlamda Windows Phone 8 X'i deneyimlemek için bir neden oldu. Çünkü belki de telefon dünyasında satın alabileceğiniz en iyi kameraya sahip telefondan bahsediyoruz burada. Nokia profesyonelliğini, o bütün kamera konusundaki tecrübesini 1020'de bizlere göstermiş durumda. Şimdi buradaki en büyük soru, satın alır mıydınız? Windows Phone 8'i denemek ister miydiniz? Tabii ki bu tamamen kullanıcının tercihlerine bağlı bir durum. Eğer Twitter, Facebook size sosyal medya anlamında yetiyorsa, Foursquare falan da var tabii ki, bunları da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz Windows Phone'da. Bir telefonda ararım, aranırım, internete bağlanırım, kamerası çok çok iyi olmalı diyorsanız, Windows Phone 8 platformu hızlı bir platform. İnternet tarayıcısı çok hızlı çalışıyor, sıkıntısız çalışıyor ve Twitter, Facebook gibi uygulamalara da çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Dediğim gibi sadece bu telefonda Instagram gibi bazı programlar yok. Mesela Vine'a ulaşmak istediğinizde hala alternatif tarayıcılar kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Vine'ı da kullanamıyorsunuz ama yani bazı kısıtlarına rağmen 41 megapiksel kamera için katlanılabilir günün sonunda bir işletim sistemi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Nokia'nın Pro Kamera yazılımı sayesinde de birçok özel kamera efektine ulaşıyorsunuz yine kameradan. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ha sen günün sonunda bu cihaza sahip olup Windows Phone 8'e katlanır mıydın derseniz şu anki haliyle kesinlikle katlanmazdım. Bazı nedenlerim var. En basiti Android'de, iOS'ta ve Windows Phone'da parayla satılan aynı uygulamaya Windows Phone platformunda 3 kata yakın daha fazla para ödemeniz gerekiyor. Açıkçası yani böyle bir şeye hiç ihtiyacım yok. Aynı deneyimi Android'de de yaşayabiliyorsam 3 kat daha az fiyata ya da 2 kat daha az fiyata doğal olarak Android'li yaşamaya devam ederim. 41 megapiksel kamera gerçekten çok önemli bir gelişme. Bunu kesinlikle yadsıyamayız, göz ardı edemeyiz. Mükemmel bir kamerası var. Ama yeni nesil telefonlara baktığımızda Galaxy S4, Note 3, G2, HTC One'ın 4 ultra piksel kamerası bile zaten tatmin edici sonuçlar veriyor. Hani 41 megapiksel kamerada varsın, telefonumuzda olmayıversin diyebilirsiniz. Şimdi burada çok da fazla bir şey diyemiyorum çünkü 41 megapiksel kamera gerçekten beni de çok heyecanlandırmış durumda. Sadece burada tek üzüldüğüm nokta işletim sistemi. Çünkü ben Windows 8'e gerçekten katlanamıyorum. Arayüze, o kullanım şekline, bildirim çubuğunun olmamasına, uygulamaların hala yarım yamalak böyle sıkıntılı çalışmalarına falan kesinlikle katlanamıyorum. Ama katlanabilirim diyorsanız da burada yorumlarınıza katkıda bulunabilirsiniz. Tabii ki telefonu 2000 lira vermek size kalmış bir durum. G2'nin de 1800-1900 lira fiyatta satıldığını, 32 GB bellekli versiyonunda optik stabilizasyon 13 megapiksel bir kameraya sahip olduğunuzu, 5.2 inç Full HD ekranda Snapdragon 800, 3000 mAh batarya gibi özelliklerinin size eşlik ettiğini düşündüğümüzde, hani ben düşünüyorum daha az verip daha gelişmiş bir işletim sistemi ve daha büyük pilli, daha hızlı bir telefona sahip olmak varken 2000 lira verip sadece kamerası daha iyi olduğu için o telefonu alır mıydım? Ben tek tercih etmezdim gibi görünüyor. Ama 1020'yi deneyimledikten sonra fikirlerim değişir mi? Hani bu konuyu da hep beraber zaten tartışıp burada karara bağlayabiliriz. Ben size burada bir soru sorayım. Bir oylama yapalım. Zaten maç başladıktan sonra 550 kişinin 100 kişisi bizi terk etti. 450 kişilik bir izleyici kitlemiz var. Ve size şunu sormak istiyorum. 1020'yi G2'ye tercih eder misiniz? Evet. Evet. Hayır. Şu anki telefonumdan memnunum. Seçeneklerini koydum ve oylamayı başlattım arkadaşlar. Şu anda bir oylama ekranı görüyorsunuz. Burada kullandığınız oylar anlık olarak ekranda da görünebiliyor. Oy kullanmadan direkt olarak sonuçları da sizlerle birazdan paylaşacağım zaten. Oylamayı geç derseniz oy kullanmadan zaten sonuçları da atlamış olursunuz. Ben size şimdi buradan okuyacağım. Genel olarak 1020'yi G2'ye tercih eder misiniz dediğimizde kullanıcıların %17'si evet demiş ama %72'si hayır demiş. Kullanıcıların %11'lik bir kısmı da şu anki telefonlarından memnunmuş. 1020 tercihlerine baktığımızda %17'ye yükseldi. %16'da kaldı. Demek ki 41 megapiksellik kamera G2 karşısında kullanıcıları çok da fazla heyecanlandırmamış. Genel olarak burada oylamayı durduruyorum ve size sonuçları net bir şekilde değerlendireyim. 43 oyla evet diyen arkadaşlar %16'yı oluşturuyorlar. 189 oyla hayır diyen arkadaşlar %71'lik kısmı oluşturuyorlar. 34 oyla da şu anki telefonumdan memnunum diyen kullanıcılar %13 oluşturuyorlar. Yani net bir şekilde düşüncelerimi zaten izleyenlerimize katılmışlar. Nokia işletim sistemini değiştirmediği, platform değiştirmediği sürece ki artık değiştirmeyecek, Microsoft tarafından satın alındı. Pek de o hayal ettiği uçuk Uber satış rakamlarına ulaşamayacak gibi görünüyor. Umarız Windows Phone platformu da hızlı bir şekilde gelişim gösterir ve para vermeye değer bir hale gelir. Çünkü dediğim gibi 200 lira fazla verip daha azına sahip olmayı kimse artık istemiyor. Son olarak yayınımızı artık bitiriyorum. Nexus 5 hakkında konuşalım. Nexus 5 ile ilgili bazı dedikodular geldi, açıkçası mide bulandırıcı. 8 megapiksel bir kameraya sahip olabileceği konuşuluyor. Yine Full HD 5 inç bir ekranı olacak. Ve 2300 mAh bataryasıyla çok uzun süre pil ömrü sunabileceği filan dedikoduları var. İyi bir optimizasyonla geleceği filan konuşuluyor. G2'nin özelliklerinin çok altında. Hani açıkçası sadece sistem güncellemesi için 16 GB bellekli microSD kartı olmayan, bu tip özellikleri G2'den daha aşağıda kalan bir telefon satın alınır mı? Herhalde ben tercih etmezdim. Çünkü G2'ye baktığımızda daha dolu dolusu var. Ve LG yazılım konusunda bu sefer akıllandıklarını ve daha iyisini sunacaklarını söylüyor. Bakalım, göreceğiz hep beraber. Umarız sözlerini tutarlar ve G2'de kullanıcıları mağdur etmez. Daha iyi yazılımlarla karşımızda olurlar. Nexus 5 şu anda sızan özellikleriyle beni pek heyecanlandırmadı. Yazılım konusunda hep söylüyorum. Yazılımın Android 5.0, 4.0, 3.0 olması fark etmez. Son kullanıcı deneyimi iyi olsun. Note 3'te gördüğünüz Android 4.3 var. Ama bazı uygulamalar hala tam stabil değiller. Açıkçası hani HTC One'da 4.2.2 kullanıyorum. Onda bu tip stabilite sorunları yaşamadım. Ve önemli olanın oturmuş bir işletim sistemi olduğunu her zaman söylüyorum. Android sürümüne çok takılmayın. Önemli olan telefonunuza nasıl bir deneyim yaşadığınız. S4 kullanıcıları bilirler. İlk aldıklarında telefonları hiç stabil değildi. Yazılım güncellemeleriyle daha stabil bir telefona sahip oldular. Umarız Not3'te de bu gelişimi hızlı bir şekilde görürüz diyorum. Yayınıma katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Zaten sevdiğim için ekstra mesai harcayıp bu canlı yayınlara yer veriyorum. Biliyorsunuz daha öncesinde Donanım Haber dışında yapıyordum. Fakat Donanım Haber kullanıcılarından da çok fazla istek gelince ve bir karışıklık oluşunca nerede yapıyorsun bu canlı yayınları diye yayınları Donanım Haber'e de taşıdık. Artık bundan sonra haftada bir düzenli olarak çarşamba veya perşembe, çarşamba gününe illa söz veremiyorum. Sizlerle birlikte yeni nesil teknoloji olaylarını tartışmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde cumartesi günleri TV2 ekranlarındayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.